Sayın Yavuz Ohan, yine bir Türkiye değerlendirmesinde birlikteyiz. Dilerseniz öncelikle gündemin en son haberlerinden biriyle başlayalım. Dört eski bakan, aralarında eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın da bulunduğu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dört eski bakanı hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bir avukat tarafından ve bu avukatın verdiği dilekçe kabul edildi İstanbul Başsavcılığı tarafından. Ve burada önemli üzerinde durulan konu FETÖ üyesi olup olmadıkları ve bu darbeyle ilişkili olup olmadıkları. Bu konuda neler söylenebilir?
Önemli bir gelişme çünkü 15 Temmuz'dan itibaren birkaç mesele bir arada tartışıldı. Onlardan birisi bu işin siyasi ayağı ne? Siyasi olarak eğer darbe başarılı olsaydı kimler göreve getirilecekti sorusu. Onun üzerine bir takım spekülasyonlar yapıldı ve onunla beraber AK Parti içinde bu FETÖ'yü, FETÖ örgütünü destekleyen isimler tartışma konusu oldu. Hatta Sadullah Ergin'in o darbe girişiminin sıcak olduğu günlerde gözaltına alındığına ilişkin bile iddialar gündeme gelmiş. Sadullah Ergin internet sitelerine canlı bağlantılar yaparak, YouTube üzerinden yayın yapan internet sitelerine gözaltına alınmadığını söylemişti. Ama bu alttan alta kaynayan bir ateş gibi ve sonrasında da bir suç duyurusu geldi. Şimdi Bülent Arınç'a ilişkin suçlama şuradan ortaya çıkıyor. Bülent Arınç ilk kriz çıktığında Gülen cemaatine yine de hoşgörüyle yaklaşan isimlerden birisiydi. Hatta mesajlar göndermişti Pensilvanya'ya bu meselenin böyle yürümemesi gerektiği konusunda ve Manisa'daki operasyonlarda gözaltına almaları eleştirmiş. Manisa milletvekiliydi eskiden. Cübbemi giyip oraya gidesim var. Haksızlığa uğruyor insanlar. Manisa'nın önde gelenleri elleri kelepçelenip gözaltına alınıyor. Böyle bir organizasyon olamaz demişti.
Bu darbe girişiminden önceki bir olay ama değil mi?
Önceki, evet. Önceki olaydan bahsediyorum. Evet. Önceki olaydan bahsediyorum. 17-25 Aralık operasyonları sonrasında Cumhurbaşkanı'nın son derece sert yaklaştığı bir dönemde cemaate yönelik olarak. Sadullah Ergin özellikle yargıdaki bu örgütlenme konusunda suçlanan bir isim. Aynı zamanda Hüseyin Çelik de Milli Eğitim'deki örgütlenme. Bir de Suat Kılıç var o dörtlü arasında. Bu nedenle artık karar biraz hükümetin gibi görünüyor. Biraz Cumhurbaşkanı'nın gibi görünüyor. Gerçekten AK Parti'nin bir dönem en önemli isimleri arasında sayılabilecek siyasetçiler bunlar. Bülent Arınç AK Parti'nin kuruluşundaki dört isimden biri. Hüseyin Çelik yıllarca Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. Aynı zamanda AK Parti Genel Başkan Sözcülüğü yaptı. Aynı zamanda tabii Erdoğan'ın yakın çalışma arkadaşlarından birisi. Sadullah Ergin de aynı şekilde Balyoz döneminde önemli görevler üstlenmiş. Balyoz ve Ergenekon döneminde önemli görevler üstlenmiş bir isim. Erdoğan'ı yanıltmakla suçlanıyor. Bu dört ismin ortak özelliği aynı zamanda AK Parti'nin yeni politik yaklaşımlarından rahatsızlıklarını saklamayan isimler. Yine 15 Temmuz öncesinde eleştirilerini kamuoyuyla paylaşan isimler. Ve bu çerçevede bakıldığında önümüzdeki süreçte siyasi olarak bir bedel ödetilecekse bu dört ismin önde olduğunu görebiliyoruz. Ama bir de bu işin siyasi bağlantılarına ilişkin tartışma var. İşte orada da Meral Akşener'in ismi öne çıkıyor. Özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bunu alenen televizyon programlarında çok sık söylemeye başladı. Eğer darbe başarılı olsaydı Meral Akşener ülkenin başbakanı yapılacaktı diye. Belki orayı destekleyen bir gelişme olarak söylenebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayınlarda Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili bir takım girişimlerde bulunduğunu söyledi bu örgütün geçmişte 15 Temmuz öncesinde. Ve liderlerle yaptığı zirvede de Devlet Bahçeli'ye sizin partinizdeki karışıklığın nedeni de bu örgüt cümlesi yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait. Erdoğan doğrudan Bahçeli'ye partilik karışıklığın kaynağının FETÖ örgütü olduğunu söyledi. Ve orada tabii Akşener'e yönelik Bahçeli'nin FETÖ'cü suçlaması da akıllara geliyor. Yani önümüzdeki dönemde hem AK Parti içinde hem de AK Parti dışında bir takım siyasilerin bu soruşturmanın içerisinde yer alması sürpriz olmayacak görünüyor.
Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Din Şurası'nda, geçtiğimiz çarşamba günü yapılan Din Şurası'nda söyledikleri burada beni milletim ve Allah affetsin diyor. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir?
Tabii 15 Temmuz'dan sonra herkesin üzerinde durduğu bir konu var. Ne istediler de vermedik sözü Cumhurbaşkanı'na ait olmak üzere. Bu cemaat yapılanmasıyla veya cemaatle bağlantılı olarak devlette bir takım atamalarda öncelik destek sağlandığı cemaate sır değil. Bunu herkes biliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir konuşmasında ne istediler de vermedik cümlesini etmişti. Yani bir ortaklıkla suçlanıyor aslında AK Parti. 2013 öncesinde, 17-25 Aralık operasyonları öncesinde cemaatle ve bugün gelinen noktada AK Parti'nin de payı olduğu iddiaları söz konusu. İşte bu iddialar çok sık dile getirilirken Cumhurbaşkanı önce bir televizyon programında, sonra da Din Şurası'nda Allah affetsin cümlesini kullandı ama bunu kullanırken geçmişe de atıfta bulundu. Ecevit, Demirel ve Özal'ın yaptığı gibi biz de bu cemaatin din iman birliğinden dolayı Türkiye'ye zarar getirmeyeceğini düşündük. Allah da milletim de beni affetsin dedi. Şimdi bu cümle üzerinden büyük tartışma yaşanıyor. Niye? Çünkü birçok insan gözaltına alınıyor ve gözaltına alınan isimler biz cemaatin 15 Temmuz operasyonunu bu şekilde yapacağını bilmiyorduk. Gördüğümüz zaman anladık diyorlar. Mesela Nazım Ilıcak gibi veya başka bir takım önemli isimler. E peki bunu görmedik, bilmedik diyen isimler cezaevine konuluyorlar da o güne kadar cemaate destek veren isimler, devlette bir şekilde kadrolaşmasına göz yuman isimler niye bu tip adli soruşturmalardan muaf oluyorlar sorusu da gündemdeyken Cumhurbaşkanı'nın yaptığı bu açıklama çok konuşulacak gibi. Allah affetsin demek adli soruşturmadan kurtarıyorsa eğer, bugün gözaltına alanlar doğrudan darbeyle ilişkili değilse eğer, niye onlar da Allah'a bırakılmıyor veya işte yaşam sonrasına bırakılmıyor, bugün adli kovuşturmaya karşı karşıya kalıyor sorusu çok sıkça soruluyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuyla ilgili olarak çokça eleştiriliyor.
Bu arada bir de eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un bir televizyon programı vardı. CNN'de Ahmet Hakan'ın programına katıldı ve orada çok ilginç konuşmaları vardı. Kendi Genelkurmay Başkanlığı dönemindeki çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Milli İstihbarat Teşkilatı'nı suçlayıcı konuşmalarda bulundu ve kapatılan askeri okullarla ilgili yine söylemleri vardı. Bunların yanlış olduğunu belirten söylemleri vardı. İlker Başbuğ'un konuşmasını nasıl değerlendirmek gerekiyor?
İlker Başbuğ röportajı Türkiye'de bir milli maç kadar ilgi gördü. Bir kere onu söylememiz lazım. Yani herkes Başbuğ'un ne söylediğini merak ediyordu. Şundan, Ergenekon'dan dolayı cezaevinde yatmış bir genelkurmay başkanından bahsediyoruz. Aynı zamanda savcılar tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir suç örgütü olarak gösterildiği davaydı bu. O suç örgütünün lideri olarak da İlker Başbuğ suçlanmıştı. Sonrasında da malum süreç yaşandı ve Ergenekon'un bir kumpas olduğu ortaya çıktı Anayasa Mahkemesi kararlarıyla. İlker Başbuğ bu nedenle ne söyleyeceği merak edilen bir isimdi ve konuştu. Konuşurken de aslında hükümetlere, siyasetçilere yönelik suçlamaları da vardı. Ve bu krizin, ortaya çıkan 15 Temmuz darbe girişinin daha önceden istihbaratının alınamamasını yine siyasetçilerin özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı'ndaki icraatlarına bağladı. Oradaki tasarruflarına, MİT'in içerisinden askerin tümüyle çıkartılması ve sivillere teslim edilmesine, geçmişte yaşadığı bir takım olayları da anlatarak, eğer askerler içinde olsaydı böyle bir yapılanmayı ortaya çıkartmak bu kadar güç olmazdı cümlesini kullandı. Belki söylediği önemli cümlelerden birisi de hem askeri liselerle ilgili hem de bu darbeyi kimin gerçekleştirdiği konusundaki düşüncesiydi. O da çok ilgi gördü. Burada bu işin lokomotifinin Fethullah Gülen cemaati olduğu konusunda hiç şüphem yok dedi. Yani cemaat mi yoksa başka bir yapılanma mı, yurt dışı destekli mi, şöyle mi böyle mi soruları gündemdeyken bu işin lokomotifi cemaattir cümlesi İlker Başbuğ'a ait. Ama sadece o değil, onun dışında kalan bir takım muhalifler, özellikle yönetime muhalifler, AK Parti'ye muhalifler, kariyer bekleyenlerinde bu darbe girişiminde Fethullah Gülen cemaatinin yanında yer aldığı tespiti yine Genelkurmay Başkanı'na ait eski. Aynı zamanda askeri liselerin kapatılması, o da Türkiye'de çok konuşulan konulardan birisi. Birçok askeri lise öğrencisi, subaylık hayali gören askeri lise öğrencisi şu anda inanılmaz bir hayal kırıklığı yaşıyor. Hem de aileleriyle birlikte Kuleli Askeri Lisesi'ni örnek göstererek bu tasarrufun yanlış olduğunu söyledi İlker Başbuğ. Böyle bir karar alınmasından ziyade askeri liselerdeki düzenin yenilenmesi gerektiğini, işte sorular çalınıyorsa bunun önüne geçilmesi gerektiğini, farklı yapılanmalara müsaade edilmemesi için önlem alınması gerektiğini söyledi. Osmanlı'dan bu yana gelen bir geleneğin ortadan kaldırılmasına da son derece net bir biçimde karşı çıktı.
Askeri okulların kapatılmasına karşı çıkanlar sadece başbuğ ve yakınındakiler ya da onun gibi düşünenler değil. Kemal Kılıçdaroğlu da benzer şeyleri söyledi. Hatta en sonda da çarşamba günü de barolar, özellikle İstanbul Barosu da aynı şekilde bir söylemde bulundu ve bunu kamuoyuyla paylaştı. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir?
Hükümete yönelik bu konuda çok ciddi eleştiriler var. Çünkü kanun hükmünde kararnamelerle yapıyor bu değişiklikleri ve gerçekten çok köklü değişiklikler yapılıyor. Meclisi bu meseleye dahil etmedi diye muhalefet partilerinden gelen eleştiriler. Hem Milliyetçi Hareket Partisi'nden hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nden geliyor bu eleştiriler. Ne yaptı? Genelkurmay Başkanlığı'nı bir danışman kuruluş haline getirdi. Kuvvet komutanlıklarının tamamını Milli Savunma Bakanlığı'na bağladı. Oradaki atamalar Milli Savunma Bakanı'nın uhdesine geçti. Jandarma Genel Komutanlığı'nı İçişleri Bakanlığı'na bağladı. Bu çok eski bir projeydi. Bu dönemde olağanüstü yetkileri olduğu için hükümetin bir kararnameyi de bu işi çözebildi. Hatta Jandarma Genel Komutanı'nın yardımcılarının sayısını 4'e çıkardı. Atamalarını da bir anda yaptı. Çok hızlı yol alınıyor bu konularda. İşte muhalefet de tam da bunu eleştiriyor. Emir komuta zinciri bozuluyor. Osmanlı'dan bu yana Türk ordusunun bir geleneği var. O geleneğin dışına çıkılıyor ve bunlar hiç tartışılmadan yapılıyor diye. Milli Savunma Bakanı'nın bu tip kaygılara yönelik bugün açıklamaları var. Amerika Birleşik Devletleri'nde niye emir komuta zinciri bozulmuyor? Orada da Genelkurmay bir danışma kuruluşu halinde çalışır. Ayrıca başkan orada kuvvetleri, kuvvet komutanlarına hatta bölgesel bir takım komutanlara doğrudan talimat verebilir, emir verebilir. O zaman niye bozulmamış oluyor? Sorusunu gündeme getirdi. Şimdi bir gelenek var Türk ordusunda. O geleneğin tamamen dışına çıkan farklı bir yapının hayata geçtiğini görüyoruz. İşte muhalefette niye bize bunlar sorulmuyor, yangından mal kaçırılır gibi yapılıyor ve tartışılmıyor, tartışılmadan başka yanlışların altına imza atılmıyor diye eleştiriyor. Ama bu eleştirilerin çok işe yarayacağı benzemiyor bu eleştiriler. Çünkü hükümet geri adım atmaktan ziyade bu kararları niye aldığını anlatmanın peşinde gibi görünüyor. Özellikle Milli Savunma Bakanı'nın son açıklamalarından ve Türkiye'de gerçekten bir dönemin kapandığına şahitlik ediyoruz. Bundan böyle Milli Savunma Bakanı'na bağlı 3 kuvvet komutanlığı olacak. Deniz, Hava, Kara ve Genelkurmay Başkanlığı biraz daha danışma hüviyetinde olacak. Üstelik önümüzdeki süreçte AK Parti'nin talebi bu. Muhalefet çok sıcak yaklaşmadı ama küçük bir anayasa değişikliğinin gündeme gelmesini bekliyoruz. Yargının merkezinde olduğu, yargının bağımsızlığının merkezinde olduğu bir anayasa değişikliği bu. Muhalefetle görüşmeler devam ediyor. Bu değişikliğin içine Cumhurbaşkanı'na bağlamak gibi bir kriteri de getirmek istiyor AK Parti. Hem Genelkurmay'ı hem de Milli İstihbarat Teşkilatı'nı. Yani tartışmalar devam edecek. Ama hükümet kararlı görünüyor. Niye o işi kanun hükmünde kararnameyle yapmıyorlar? Yani Cumhurbaşkanı'na bağlayamıyorlar MİT'i ve Genelkurmay'ı diye bir soru gündeme gelebilir. Bunun için anayasa değişikliği gerekiyor. Kanun hükmünde kararname yeterli değil. İki görüş var. Birisi bundan sonra darbe olmasını engellemek ve askerleri doğrudan siyasi kontrol altında tutabilmek için bundan başka çare yok diyen AK Parti'nin icraatlarını da destekleyen bir görüş. İkinci görüş ise ağırlıklı olarak askerlerin dile getirdiği, emekli askerlerin dile getirdiği görüş. Orduda emir komuta zinciri bozuluyor ve işte damarları kesiliyor, gücünü kaybedecek kaygısını dile getiren isimler, uzmanlar söz konusu. Tabii kimin doğru söylediğini ancak önümüzdeki günlerde görebileceğiz. Ama şunu net olarak görüyoruz. Bir travma yarattı 15 Temmuz meselesi. Geçmişte çok konuşulan bütün askerlerin Genelkurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması gibi projelerin tamamının da bu dönemde hayata geçirilmek istendiğini görüyoruz. İşte burada muhalefet özellikle ya da bu kararların alınmasına muhalefet eden isimler, uzmanlar bir fırsattan istifade ediliyor cümlesini de kullanıyorlar. Ve bu sürecin bunun için hükümetin elini güçlendirerek hükümetin daha önce planladığı şeyleri hayata geçirdiği bir dönem olarak da görüyorlar. Ama tabii ordunun gerçekten gücü azalır mı? Yoksa siyasetin tümüyle kontrolü altına girer ve Türkiye'de darbe dönemlerini bitirir mi? Bu soru tartışılacak bir soru ve uzmanların da farklı yanıtları var.
Muhalefetten açılmışken söz, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin dışındaki bir diğer muhalefet partisi, Halkların Demokratik Partisi'nden söz edelim. Halkların Demokratik Partisi darbe girişiminin hemen ardından atılan imzalarda imzasını koyup darbe karşıtı tavır takındı ama ondan sonraki süreçte Halkların Demokratik Partisi'nin dışlandığını görüyoruz ve hemen hiçbir şeye çağrılmadığını ya da ortak edilmediğini görüyoruz. Hatta en son Amerika Birleşik Devletleri'ne giden heyette de Halkların Demokratik Partisi'nden kimse yok. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir?
Biz de asli unsuruyuz diyor aslında Halkların Demokrasi Partisi, HDP'nin yetkilileri ve niye bu işlerin içinde yokuz, darbeye karşıyız, darbeyi temin eden gruplar arasındayız diye serzenişlerini dile getiriyorlar. Üç olay da karşımıza çıktı. Bu bir liderler zirvesi. Cumhurbaşkanı liderleri Beştepe'ye davet etti. Halkların Demokrasi Partisi içinde yoktu. Anayasa değişikliği meselesinde konuşurken MHP ve CHP dedi başbakan, ama orada da Halkların Demokrasi Partisi yoktu. Onun üzerine soruldu. Tabii onlar da isterlerse katılabilirler. Yani bu cümle önemliydi. İsterlerse katılabilirler. Yok farz ediyoruz manasında. Ve Yeni Kapı'da yapılacak miting, o mitinge de MHP lideri ve CHP lideri davet edildi Cumhurbaşkanı tarafından. Orada da Halkların Demokrasi Partisi yoktu. Yani bir yumuşama sürecine girdiğini ve siyasette bir diyalog sürecinin yaşandığını söyleyebiliriz. Her ne kadar zaman geçtikçe o diyaloğun azaldığına da şahitlik etsek, yine de liderler bir araya geliyorlar, konuşuyorlar. Başbakan geçenlerde yine MHP'lileri ve CHP'lilerini ziyaret etti. HDP'ye gitmedi. HDP'nin bu projelerin tamamının dışında bırakıldığını görüyoruz. Buna itiraz eden tek siyasi parti de CHP. Ama geçenlerde başbakana da soruldu bu mesele. Niye dışarıda bırakıyorsunuz? Böyle bir süreç yaşanırken HDP'yi de dahil etmek, ortamı yumuşatmak açısından bir fırsat olmaz mıydı diye. Söylediği cümle şudur. Türkiye'nin bölünmesine karşı olduklarını, PKK'nın terörüne karşı olduklarını, PKK ile bir bağları olmadığını açık seçik eylemleriyle de ortaya koydukları zaman onlar da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir asli üyesi olarak tarafımızdan kabul edilebilirler. Ama PKK'ya zımmi destek veren bir siyasi partiyle biz önümüzdeki süreçte yol yürüyemeyiz ve diğer partilerle diyalogumuz devam edecek dedi. Bu konuda kesin kararlı görünüyorlar. Kararın da aslında Cumhurbaşkanı tarafından alındığını anlıyoruz. Bir de belki 15 Temmuz öncesini düşünmek lazım. Gerçekten çok sert söylemler vardı hem Kılıçdaroğlu'na hem Bahçeli'ye yönelik. Bunlar 15 Temmuz akşamı yok farz edildi. Davalar bile geri çekildi. Ama HDP'ye yönelik sözleri öyle çok yenilir yutulur cinsten değildi. Terör örgütünün siyasi temsilcisi olmakla da suçlamıştı. O alanda HDP'nin atacağı adıma bağlı olarak bir diyalog süreci başlatılabilir diyor AK Parti. Ama yakın zamanda da böyle bir yumuşama görünmüyor doğrusu.
Son olarak dilerseniz bir de önümüzdeki pazar günü yapılacak İstanbul Yeni Kapı mitinginden söz edelim. Bundan önce yapılan mitinglerin artık sonuncusu olarak belirlendi. Bu mitinge hem Milliyetçi Hareket Partisi hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderleri davet edildi. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu mitinge katılmayacağını, ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir heyetin gönderileceğini söyledi. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli katılacağını söyledi mitinge. Bu durumla ilgili neler söyleyebilir?
Hala Türkiye'de meydanlarda, özellikle belli başlı bazı meydanlarda çok ciddi kalabalıklar toplanıp darbeye karşı demokrasinin sahibi olduğunu söyleyen insanlarla dolu o meydanlar. Ve nereye kadar devam edecek sorusu da vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda bir işaret vermesi bekleniyordu. O işareti verdi. Pazar günü Yeni Kapı'da bütün siyasi partilerin katılacağı, HDP hariç, bir miting düzenleneceğini de Cumhurbaşkanı söyledi. Buna CHP aynı karşılığı verdi diyelim. Çünkü Taksim'de düzenlediği mitinge AK Parti temsilci göndermişti. Aynı şekilde CHP de temsilci gönderecek. MHP de katılacağını duyurdu. CHP'nin kaygısı biraz da Cumhurbaşkanı'nın en ortada ve önemli aktörü olacağı böyle bir mitingde lideriyle beraber olmak istemedi anladığımız kadarıyla. Ve Cumhuriyet Halk Partisi bir temsilci göndererek orada bulunacak bu mitingde ve mitingler bitecek. Pazar itibariyle, pazartesinden itibaren Türkiye'de biraz daha normalleşme halini gözlemleyebileceğiz diye düşünüyoruz.
Sayın Oğan, çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda yine birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.
İyi yayınlar. Sağ olun. Hoşçakalın.